Selam, ben Ece. Davranış bilimlerini hikayeler yoluyla incelediğim ve anlattığım podcast serim Yapa Yapa Öğreniyoruz'a hoş geldin. Herkese bir hit the tour, yani dağ evi gezisinin hemen ardından merhaba. Şimdi bu bölüme geçmeden önce geçen cumartesi günü bir takım olayların sonucunda yıllar sonra artık ilk kez bir yamaç kayağı dersi almaya karar verişimden bahsetmiştim bir önceki bölümde hatırlarsanız. Gittik gerçekten de cumartesi günü kayağa. Nasıl geçti derseniz özeti niteliğinde bir Reels videosu bulacaksınız Instagram profilimde henüz görmediyseniz. Neyse bu oldukça yorucu ve vücudumda var olduğunu bile bilmediğim her bir kasımı çalıştıran kayak öğrenme deneyiminin hemen arkasından pazar sabahı Kim'le birkaç parça eşyamızı kocaman bir mavi IKEA torbasına koyarak çünkü Norveçlilik bunu gerektirir. Neyse birkaç gün için yanımıza almamız gereken tüm eşyalarımızı bu torbaya koyarak tam 4,5 saatlik bir araba yolculuğuna çıktık hep birlikte. İstikamet neresi derseniz Kim'in ailesine ait Hitte. Bir dakika. Nedir bu Hitte denilen şey Ece dediğinizi duyar gibiyim. Hitte, Norveç'te çoğunlukla elektriğin, akan suyun ve tabii internetin de olmadığı ve en yakın yerleşim birimine kilometrelerce uzaklıkta bulunan, genelde dağlarda böyle doğanın içinde izole bir şekilde konumlanmış dağ evlerine verilen isim. Ve Norveç'te ister aile bireyleriyle, ister yakın arkadaşlarla bir araya gelip varsa aileye ait Hitte'ye gitmek veya bir Hitte kiralayıp hafta sonuna hep birlikte orada geçirmek çok popüler bir aktivite. Peki bu insanların akıllarından zoru mu var? Neden elektriğin, suyun, marketin yani bir başka deyişle modern hayatın gerektirdiği hiçbir şeyin olmadığı bir yere gitmekten bu kadar keyif alıyorlar? İşte tam olarak bu sorunun cevabını ve aynı zamanda buradan hareketle mutluluğun bilimini araştıracağız biraz bu bölümde birlikte. Ve bu hafta Kim, annesi, anneannesi, kız kardeşi, köpekleri Simba ve ben olmak üzere arabaya doluşup gittiğim bu Hitte gezimizde yaptıklarımızı anlatacağım hem de başka mevsimlerde olsak muhtemelen neler yapıyor olacağımızı. Neyse sözü daha fazla uzatmıyorum. Hadi hemen başlayalım. Dediğim gibi tam 4,5 saatlik bir araba yolculuğu sonrasında artık hava kararmaya başlamışken ulaştık Hitte'ye. Ve tabii Şubat ayında Güney Norveç'te dağın tepesine doğru bir yerlerde olduğumuz için sıcaklık -10 derece falan. 3 gün boyunca tüketeceğimiz tüm yemek malzemeleri, içme suları, yastık, yorgan, kazaklarımız, panduflarımız, kayak kıyafetlerimiz, her şeyi doldurmuş olduğumuz IKEA torbalarımızı tek tek eve taşımakla başladık işe gelir gelmez. Belimize kadar gelen karların içinde. Ve tabii evin içi buz kesiyor. Ama tabii kalorifer ısıtıcı falan yok burada. Öyle şehirdeki evlerimizden alışık olduğumuz gibi. Onun yerine neyimiz var? Soba. Sobaya koyacağımız odunları taşıyoruz depodan biz de. Kapatıyoruz kapıları ve Kim'in kız kardeşi okulda doğada hayatta kalma dersinde öğrendikleri gibi diziyor odunları kare şeklinde sobanın içine, tutuşturuyor kibritle çırayı ve ateşimiz yavaş yavaş canlanmaya başlıyor. O sırada hepimiz yün kazaklarımızı giyip ateşin çevresine doğru toplanıyoruz istemsizce ve Kim'in annesi odadaki tüm mumları yakma görevini üstleniyor. Biz de çekiyoruz battaniyelerimizi üzerimize ve herkes dip dibe oturup sarılıyor birazcık daha hızlı ısınabilmek için. Ailemizin köpeği Simba da kucaktan kucağa dolaşıyor o esnada. Ellerimizi yalıyor falan ve hala soğuktan titriyor olsa da keyfi yerinde gözüküyor. Bu sahnenin mental bir fotoğrafını çekelim şimdi ve burada bir duralım. Neden bu sahneyi anlatırken bile istemsizce gülümsemekten kendimi alamıyorum sizce? Cevabı bir nörohormonda saklı. Oksitosin. Kod adı sevgi hormonu. Daha önce de duymuş olabileceğiniz gibi. Çünkü birine dokunduğumuzda, sarıldığımızda, el ele tutuştuğumuzda vesaire salgılanmasıyla meşhur. Doğum esnasında da aynı şekilde büyük miktarda bir oksitosin salgılanıyor. Anne ve bebek arasındaki bağın güçlenmesi için doğanın geliştirdiği bir taktik bu. Ve memeliler, mesela maymunlar, yalnızca güvendikleri maymunların onlara dokunmalarına ve bitlerini ayıklamalarına izin verirler. Yani dokunma ve güven arasında bir ilişki söz konusu aslında memelilerde, insanda buna dahil olmak üzere. Ve tabii güven de evrimsel süreçte, yani taş devrini falan düşünün. Bu süreçte survival, yani hayatta kalma olasılığımızı artıran bir faktör olduğu için memeli beynimiz bize güven duygusu veren diğer memelilerin yanında olmayı, onlara dokunuyor olmayı mutluluk hissi veren bir nörohormonla, yani oksitosinle ödüllendirmek üzere programlanmış. Fakat oksitosin sadece bize mutluluk vermekle kalmıyor, aynı zamanda çok bilimsel detaylarına girmeyeceğim ama sinir sistemimizi yatıştırarak bedenimizde bir nevi stres azaltıcı olarak da görev alıyor. İşte bu bilgilerle biraz önce o mental fotoğrafını çektiğimiz sahneye geri dönersek, soba ateşinin o buz gibi odayı ısıtmasını beklerken birbirimize iyice sokulmuştuk değil mi ısınabilmek için battaniyelerimizin altında? Bingo! Burada muhtemelen birinci oksitosin salgılanımı söz konusuydu. İkinci olarak da ailemizin köpeği Simba kucaktan kucağa geçip öpücükler dağıtıyordu hepimize. Bu da muhtemelen ikinci bir oksitosin salgılanımını temsil ediyordu hepimiz için. Çünkü oksitosin sadece sevdiğimiz, güven duyduğumuz insanların yanında değil, evcil hayvanlarımızla bu ilişkiyi kurduğumuzda da salgılanan bir hormon. En nihayetinde biz de onlardan memeliler sınıfına dahiliz çünkü. Peki, hikayeye devam. O gece kimin anneannesinin evde hazırlayıp tencereyle getirdiği bir çeşit Norveç usulü bir türlü yemeği olan lapskaus'u ısıtıp hep birlikte mum ışığında ve sobada yanan odunların çıtırtıları eşliğinde onu yiyoruz. Şimdi burada da bir duralım çünkü Mike Viking'in oldukça meşhur Hygge, Danimarkalıların Mutluluk Sırrı isimli kitabında da anlattığı gibi mum ışığı kuzeyliler için mühim bir mesele. Ve inanır mısınız bunun bile bir bilimi var aslında. Çünkü her ışık kaynağının kendi renk sıcaklığını belirten ve 1000 ile 10.000 arasında konumlanan bir Kelvin değeri var. Ve mesela laboratuvarlarda, sergilerde falan 5000 Kelvin'in üzerinde oldukça beyaz ışıklar kullanılırken spektrumun diğer ucunda gün batımı, odun ateşi ve mum ateşinin Kelvin değeri sadece 1800. Yani oldukça sarı ve sıcak. Peki bunun bizim için ne önemi var? Bu soruyu cevaplayabilmek için örnek olarak 2015 yılında yayınlanmış bir bilimsel çalışmaya bakalım şimdi. Bu çalışmada Hollanda'da bir huzur evinde konaklayan 66-94 yaş arasındaki katılımcılara önce teker teker aynı odada üzüntü veya anksiyete uyandıracak iki farklı film kesiti izletilmiş. Fakat katılımcıların yarısı için oda 4000 Kelvin civarında çok daha beyaz ışıklarla aydınlatılmışken katılımcıların diğer yarısı için aynı oda 2700 Kelvin civarında çok daha sarı ve sıcak ışıklarla aydınlatılmış ve ışığın film kesitlerini izledikten sonra katılımcıların duygusal iyileşme süreçleri üzerindeki etkisini inceleyebilmek için sürekli olarak deri iletkenlik tepkisi ve elektrokardiyografi verileri toplamışlar katılımcılardan. Buraya ufak bir parantez açalım çünkü muhtemelen bilmeyenler olacaktır. Şimdi duygusal uyarılma arttıkça vücutta ter bezlerinin aktivitesi artıyor. Bu da deri iletkenliğini arttıran bir şey. Deri iletkenlik tepkisi parmaklara takılan sensörler aracılığıyla bunu ölçüyor. Elektrokardiyografi de cildin üzerine yerleştirilen elektrotlar aracılığıyla sürekli olarak kalbin elektriksel aktivitesini kaydediyor. Dolayısıyla hem deri iletkenlik tepkisi hem elektrokardiyografi aracılığıyla temelde katılımcıların anlık duygusal uyarılma seviyeleri ölçülmüş burada. Parantezi kapatabiliriz. Tabii aynı zamanda katılımcılara da sormuşlar subjektif olarak kendilerini nasıl hissettik. Ve hem subjektif hem de fizyolojik veriler şunu göstermiş. Odanın daha sarı ve sıcak yani Kelvin değeri daha düşük ışıklarla aydınlatılması katılımcıların üzüntü ve anksiyeteyi tetikleyen film kesitleriyle uyarıldıktan sonra sakinleşebilmelerini kolaylaştırmış ve daha etkili kılmış. Yani tıpkı oksitosin gibi Kelvin değeri düşük ışık kaynaklarının da mum ışığı gibi sinir sistemimizi yatıştırmaya yardımcı olma gibi bir etkisi olduğunu düşünebiliriz. Dolayısıyla o ilk akşam günün yorgunluğu ile yataklarımıza çekildiğimizde hepimizin şıp diye uyuyabilmiş olmasının bir sebebi de kuvvetle muhtemel sadece mum ışıklarıyla aydınlatılmış bir mekanda geçirmiş olmamızdı o akşamı. Sonra sabah 6 civarı alarmsız hiçbir şeysiz kalkıp dışarıdaki tuvalete gitmek için evin kapısını açtığımda karşılaştığım manzara Norveçli ressam Harald Solberg'in Dağlarda Bir Kış Gecesi tablosundan farksızdı diyebilirim. İsmini açıklama kutusuna ekleyeceğim bu tablonun. Google'layıp bakabilirsiniz siz de daha önce denk gelmediyseniz. Ben bu eseri seneler önce ilk kez Oslo'da Ulusal Galeri'de gördüğüm anda çakılıp kalmıştım. Büyülenmiştim gerçekten kelimenin tam anlamıyla ve belki bir yarım saat ayrılamamıştım önünden. Ki Norveç'i tek bir sanat eseriyle tanımla deseler sanırım bu resmi seçerdim. Ve işte o sabah hava henüz aydınlanmamışken evin kapısını açıp yüzüme çarpan o buz gibi havanın eşliğinde gördüğüm bu manzara sanki gerçekten bu tablonun içindeymişim gibi hissettirdi bana. Ve böyle iliklerime işleyen saf bir sessizlik ve
tamamlanmışlıktı sanırım o anda deneyimlediğim şey. Neyse, işimi bitirip içeri geri döndüğümde Kim'in annesinin çoktan kahve hazırlamış olduğunu gördüm. Hep birlikte kupalarımıza kahvelerimizi alıp montlarımızı giyip dışarıda o buz gibi ama bol oksijenli havada kuş cıvıltılarını dinleyerek kahvelerimizi içip günün planını yaptıktan sonra içeri girdik tekrar. Ki buz gibi havadan gece boyu ısınmış o sıcacık odaya geçmek apayrı bir zevk bu arada. Neyse, günün planı demiştim biraz önce. Öyle kapsamlı bir to-do list gibi bir şey hayal etmeyin. Çünkü planımız sadece iki maddeden oluşuyor. Bir, kahvaltı yapacağız. İki, kayağa gideceğiz. Kahvaltı hazırlama görevini Kim ve kız kardeşi üstlendiler. Ve ikisi de sayemde seneler önce Türk kahvaltısı kültürümüzle tanışıp aşık oldukları için bize en sevdiklerinden dumanı tüten bir menemen, kızartılmış hellim peyniri ve Türk usulü kahvaltılık salata hazırladılar. Bu Türkiye'de minik bir serpme kahvaltı deneyiminden farksız diye düşünüyor olabilirsiniz. Ama işte tam da o noktada hemen bir kuzeyli dokunuşu giriyor devreye. Çünkü tabaklarımıza birer dilim tam tahıllı ekmek üzerine önce ince bir katman tereyağı sürüp sonra üzerine menemenlerimizi koyarak servis yaptılar. Bu bir dilim ekmek üzerine mesela ince bir dilim kaşar peyniri, onun üzerine de birkaç dilim salatalık veya paprika biberi falan koydukları açık sandviçlere pålek diyorlar Norveç'te ve en popüler kahvaltı çeşidi bu. O yüzden çok komiğime gidiyor bu Türk ve Norveç mutfağı füzyonu. Yani menemen yiyoruz ama pålek formunda. Her neyse, tatlı bir olay bence. Şimdi kahvaltıyı bitirdiğimize göre geldik ikinci maddeye. Kim çatıdaki yaklaşık 40-50 santim kalınlığındaki karları temizledikten sonra kayak takımlarımızı depodan çıkarıp eldivenlerimizi, berelerimizi geçirip cross country kayak yapmaya çıktık hep birlikte. Ve ben yine tabii ki zorlansam ve aralarda hep beni beklemek zorunda kalsalar da bunun hiçbir önemi olmadı ve çok keyif aldığımız bir deneyim oldu bu yine hepimiz için. Hatta Kim'in çektiği bir video var. Ben yokuş aşağı pizza tekniğiyle düşmeden gelebilmeye çalışıyorum çığlık çığlığa. O sırada hem Kim hem anneannesi çok güzel, çok iyi gidiyorsun falan diye beni bekledikleri noktadan tezahürat yapıyorlar. Son iki hitte gezimizle ilgili bir fotodump hazırlayacağım Instagram'da. Oraya da koyarım mutlaka bu videoyu. Tüm gezimizin özeti diyebilirim gerçekten. Neyse, hikayeye geri dönersek biz artık çok yorulduğumuz bir noktada Norveç'te kayak molalarının olmazsa olmazı taze portakal ve kiwi crunch çikolatasıyla molamızı verirken ben de bu fırsattan istifade benim için Norveççe'deki en büyüleyici kelimelerden biriyle tanıştırmak istiyorum sizi. Friluftsliv. Birebir çevirisi özgür, hava, yaşam anlamına gelen bu güzel kelime 1871'de Norveçli şair ve yazar Henrik Ibsen tarafından türetilmiş Yükseklerde isimli şiirinde. Bu şiirde baş kahramanımız açık bir zihin arayışında kendini doğaya bırakmış genç bir adam ve kendini dağlara, ağaçlara ve temiz havaya maruz bırakmanın, düşüncelerini arındırmanın, kendini anlamanın ve içinde bulunduğu evrenle bağ kurmanın bir yolu olduğuna inanıyor. O yüzden de özgür, hava, yaşam demiş şair, yani Friluftsliv. Friluftsliv'in Norveççe'deki anlamı ise zamanla insanların doğayla bağlantı kurmasını sağlayan her türlü aktiviteyi tanımlayacak şekilde genişlemiş ve günümüzde Everest dağına tırmanmak veya tehlikeli dağların yamaçlarında kayak yapmak gibi ekstrem aktivitelerin dışında ormanda bir yürüyüşe çıkmak, göl kenarındaki hamakta sevgilinizle sağlanırken kuşların cıvıltılarını dinlemek ya da çimlere uzanıp bulutları ve yaprakları izlemek gibi hayattaki çok daha basit aktivitelerle de gerçekleştirilebiliyor Friluftsliv. Burada amaç benim tanımımla kendimizi kendi içimizde, evimizde hissedebilmek için bir süreliğine doğada olmak. Zira doğa bir zamanlar bizim tek evimizdi. Ve bu Friluftsliv kavramı Norveç toplumunun o kadar içine işlemiş bir şey ki mevsim ne olursa olsun, hava tırnak içinde ne kadar kötü olursa olsun o hitteye gidildiyse mutlaka dışarı çıkılır, o doğada vakit geçirilir. Ki biliyorsunuz kuzey ülkelerinde meşhur bir laf var zaten. Kötü hava yoktur, yanlış kıyafet vardır diye. İşte o yüzden hitte tür, yani hitte gezilerinde mevsim kışsa genelde bir cross country kayak turuna, baharsa da doğa yürüyüşüne çıkılıyor ormanın içinde. Yazında Hitte'nin yakınlarındaki bir göle kadar yürüyüp gölde yüzmek popüler bir aktivite mesela. Burada aslında seçilen aktivitenin kaslarımızı bir miktar yoracak bir aktivite olması önemli Norveçliler için. Çünkü Hitte'lerine geri dönüp dinlenme safhasına geçtiklerinde çok daha fazla keyif alacaklarını ve rahatlayacaklarını düşünüyorlar. Eğer öncesinde kendilerini yeterince yorabilmişlerse dışarıda. Ve gerçekten de mesela son 5 yılda yayınlanmış 2 ayrı sistematik değerleme makalesinde şu sonuçlara ulaşılmış. 1. Ormanda veya ağaçlı bir parkta yürüyüş yapmak bedenimizdeki stres hormonu kortizolü anlamlı şekilde azaltıyor ve 2. mental sağlığımıza ve iyi oluş halimize de pozitif etki ediyor. Ve bana kalırsa bütün bu konuştuklarımızı şahane bir şekilde özetleyen bir deyim var Norveççe'de. Günlük hayatta da çok sık kullanılan. Üt potür, aldri sür. Yani yürüyüşe çıktım artık huysuz değilim gibi çevirebiliriz sanırım Türkçe'ye. Ama illa kaslarımızı yormamıza gerek var mı Ece derseniz, araştırmalar sadece 20 dakika boyunca doğanın içinde olmanın, dikkat edin, doğanın içinde bir şey yapmak değil, doğanın içinde olmanın dahi bizi daha mutlu ve canlı kıldığını gösteriyor. Canlı kelimesine bir parantez açmak istiyorum burada. Literatürde vitality olarak geçen bu terim hem fiziksel hem zihinsel enerjimizi kapsıyor ve Rochester Üniversitesi'nde ünlü bir psikoloji profesörü olan Richard Ryan'ın çok sevdiğim bir cümlesi var bununla ilgili. Genellikle enerjimizin düşük olduğunu hissettiğimizde bir fincan kahveye uzanırız. Ancak bilimsel araştırmalar enerji kazanmanın çok daha iyi bir yolunun doğayla bağlantı kurmak olduğunu gösteriyor, diyor kendisi. Hepsi bu mu derseniz, hayır. Doğada olmanın muhtemelen hiç aklınıza gelmeyecek olan çok enteresan bir etkisi daha var. Ama bu etkinin ne olduğunu anlatabilmem için önce motivasyon psikolojisi literatüründe oldukça önemli bir yere sahip olan bir teoriden bahsetmem gerekiyor kısaca. Self-determination theory, yani öz belirleme teorisi üzerine 30 yılı aşkın süredir yapılan bilimsel çalışmalar tüm insanların 3 temel psikolojik ihtiyacı olduğunu gösteriyor bize. Ve bu ihtiyaçların tatmin edilmesi kişinin hayata karşı kendiliğinden motive olmasına, psikolojik iyi oluş halinin artmasına ve kişiliğin gelişimine olumlu katkıda bulunur, diyor teori bize. Peki nedir bu ihtiyaçlar? 1. Özerklik, yani eylemlerimizi kendimizin kontrol ettiğini ve kendi kararlarımızı kendimizin verebildiğini hissetmek. 2. Yeterlik, yani meşgul olduğumuz aktivitelerde kendimizi etkili ve yetkin hissetmek veya istediğimiz sonuçlara çaba gösterdiğimiz takdirde ulaşabileceğimize inanmak. 3. İlişkili olma, yani diğerleriyle kurduğumuz bağ, içinde bulunduğumuz sosyal çevreye hissettiğimiz aidiyet, sıcaklık ve duygusal kabulü deneyimlemek, hepsi buna dahil. Şimdi fark ettiyseniz bölümün bu noktasına kadar doğada birlikte kaliteli zaman geçirme ve oksitosin başlıkları altında ilişkili olma ihtiyacımıza değindik aslında. Yeterlik ihtiyacıysa mesela ailece çıktığımız kayakta o yamaçtan düşmeden kayabilmeyi başardığımda, dışarıdan odunları taşıyıp sobada güçlü bir ateş yakabildiğim veya ellerimizi yıkamak, dişlerimizi fırçalamak için dışarıdan metal kovalarla temiz kar taşıyıp soba ateşinde eriterek su gereksinimimizi karşıladığımızda gelen o yapabilirim ve yapıyorum hissiyle karşılanıyor temelde bu yeterlik ihtiyacı da. Peki özerklik bütün bunların neresinde derseniz, cevabı 2009 yılında yayınlanmış bir başka bilimsel araştırmada saklı. Şöyle diyor bu araştırmanın sonuçları: İnsanlar doğadayken bireysel değerleriyle daha güçlü temasta olduklarını hissediyorlar ve böylece özerklik ihtiyaçlarını daha iyi doyurabiliyorlar. Bu da hayatlarında mutluluk ve iyi oluşlarına uzun vadede katkı sağlamayan imaj, ün, dış görünüş gibi dışsal hedefler yerine mutluluk ve iyi oluşun asıl anahtarı olan işte mesleki becerilerini geliştirme, derinlikli ilişkiler kurma, topluma ve dünyaya katkı sağlama gibi içsel hedeflere yönelebilmelerini sağlıyor. Ben bu araştırmayı okuduğumda böyle bir ampul yanmıştı zihnimde hakikaten. Çünkü ne zaman doğada sessizlik içinde bir süre vakit geçirsem, gerçekten de dünyanın, toplumun bana bunları bunları yapmalı, şunları şunları başarmalısın diye dikte ettiği her şeyin bir sesi kısılıyordu sanki. Ve kazanmak, ulaşmak, elde etmek gibi anahtar kelimeler, hayattan doyum almak, benden daha büyük bir şeylerin parçası olduğumu hissetmek, kişisel değerlerim doğrultusunda hem kendime hem başkalarına faydalı olmak gibi temalara bırakıyordu yerini daha çok zihnimde. Yani bir başka deyişle içsel hedeflere. Ve araştırmalar bize ne gösteriyor biliyor musunuz? İçsel hedeflere sahip olmak bizim için başlı başına ödüllendirici bir deneyim olmasının yanı sıra başarıya ulaştığımızda da o başarıdan aldığımız tatmini kat kat arttıran bir şey. Ve işte tam da bu noktada hem kişisel değerlerimi ve içsel hedeflerimi daha net bir şekilde keşfedebilmemde hem de bu hedeflerim doğrultusunda düzenli olarak adımlar atabilmemde bana çok büyük katkı sağlamış olan bir şeyden, yani terapiden ve bu bölümün size ulaşmasını sağlayan online terapi platformu Hayvel'den bahsetmek istiyorum biraz. Bildiğiniz gibi 2023'ün son çeyreğinden itibaren Hayvel'le online terapi yolculuğuma devam ediyorum ben. Ve özellikle bu yıl Ocak sonunda eski iş yerimden ayrıldıktan sonra daha önce hiç olmadığı kadar düzenli bir şekilde içerik içerik üretmeye başlama cesaretini verdi bana terapi. Ki şu anda dinliyor olduğunuz bu podcast bölümü bile bu sürecin çıktılarından biri aslında benim için. Çünkü kendimi tüketmeden, sürekli mükemmeli hedefleyerek bunaltmadan enerjimi akıllıca ve istikrarlı bir şekilde kullanmayı öğretti terapi bana. Ve öğretmeye de devam ediyor bu yolculukta yaşadığım her yeni tökezleme deneyimimle birlikte. Ve kendi gelişimimi somut bir şekilde gözlemleyebilmek o kadar tatmin edici bir şey ki. Peki Ece, nasıl işliyor bu online terapi sistemi Hayvel'de derseniz, Hayvel'e kaydolurken cevapladığınız sorular doğrultusunda size en uygun uzman psikoloğu seçip 15 dakikalık ücretsiz bir ön görüşme yapabiliyorsunuz. Bu ön görüşme esnasında terapistinizle elektriğinizin uyuştuğunu hissederseniz de hemen paketinizi satın alıp seanslarınıza başlayabiliyorsunuz. Bu arada online olması da inanılmaz bir avantaj bence terapinin. Hem zamandan kazandırması açısından hem de internet bağlantınız ve sessiz bir köşeniz olduğu müddetçe dünyanın neresinde olursanız olun terapiye devam edebiliyor olmak büyük bir lüks bana kalırsa. Ve eğer siz de kendi içinize doğru çıkacağınız bu terapi yolculuğuna ilk adımınızı atmak isterseniz 10 yapa yapa koduyla %10 indiriminizi kapabilirsiniz Hayvel'den. Linki ve kodu açıklama kutusunda da bulabilirsiniz diyorum ve yavaş yavaş bu bölümün de sonuna geliyoruz. Çünkü aslında bölümün bir saat sürmemesi için Hitte gezimizin her detayını anlatamayacağımı fark ettiğim noktadayız şu anda. Anlatacak daha çok şeyim olsa da. Ama sorun değil. Mükemmeli ve her şeyi tek seferde aktarmayı hedeflersek ortaya hiçbir iş koyamayabiliriz çünkü. O yüzden sadece son bir minik detayı anlatıp o şekilde kapatmak istiyorum bu bölümü. Çünkü Norveçlilerin en sevdiğim kültürel alışkanlıklarından biri bu bahsedeceğim şey. Nedir kendisi? Hittebook, yani Hitte günlüğü. Şöyle ki genelde 2-3 gün kalınıyor Hittelerde ve gitme vakti gelmeden önceki o son gece hep birlikte oturup o Hitte gezisi boyunca yaşanan tüm güzel, komik ve özel anlar hatırlanıyor ve hepsi tek tek bu Hitte günlüğüne geçiriliyor yazarak o günün tarihi atıldıktan sonra. Hangi rotayı seçtik yürüyüş için, o yürüyüşte veya kayakta neler yaşandı, kimler hangi esprileri patlattı, nasıl bir kutu oyun oynadık akşam yemeğinden sonra. Hepsi kaydediliyor ve en sonunda da burası çok tatlı. Hitte'ye bize armağan ettiği tüm bu güzel anılar için teşekkür ediyoruz yine yazarak ve bir sonraki sefer görüşmek üzere diyerek kapatıyoruz bu kolektif günlüğü. Ben hep birlikte tutulan, içinde herkesin el yazısının ve anılarının olduğu ve her ziyaretimizde önceki yazılanları okuduğumuz bir kolektif günlük fikrinden çok etkilenmiştim ilk deneyimlediğimde açıkçası. Peki bu size bir şey hatırlattı mı? Tahmin ediyorum ki bildiniz. Şükran günlüğü, evet. Yani hayatımızda varlığına, yaşandığına şükran duyduğumuz her şeyi kaydettiğimiz bir defter, bir liste. Şükran günlüğü konsepti son yıllarda çok popülerleşmiş bir şey ve mutluluğumuz, iyi oluşumuz üzerindeki pozitif etkilerini gösteren yüzlerce çalışma var literatürde de. Ama sevdiklerimizle bu şekilde kolektif bir şükran günlüğü tutmanın da çok keyifli bir fikir olduğunu düşünüyorum ve bonus olarak eklemek istedim bu bölümü kapatmadan o yüzden. Ve son olarak biliyorum, internetin ve sosyal medyanın hayatımızı domine ettiği, üretmeyi değil tüketmeyi alışkanlık haline getirdiğimiz bir modern dünyada yaşıyoruz ve her zaman kolay değil bu döngüyü kırmak. Ama arada dünyanın, toplumun ya da bizden beklenildiğini düşündüğümüz her şeyin sesini biraz olsun kısıp sevdiklerimizle ve kendimizle yeniden bağ kurabilmek, kaliteli vakit geçirebilmek için doğaya yönelmenin değerini ve arkasındaki bilimi anlatmaya çalıştım bu bölümde. Dilerim ihtiyacı olan herkesin içinde minik bir ışık yakmıştır bu bölüm. Bölüme dair görüşlerinizi ister bölümün altındaki soru cevap kutucuğu üzerinden, ister Instagram üzerinden bana iletebilirsiniz. @ecaybikiala kullanıcı adım tüm platformlar olduğu gibi. Bölüm boyunca bahsi geçen tüm kaynakların linkini veya ismini de açıklama kutusunda bulabilirsiniz. Her zaman olduğu gibi. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.